Kıymetli kardeşlerim, size bir şey izletmek istiyorum. Biraz evvel de kardeşimizin söylediği gibi, bakın konferanslarımız artık düğün salonlarını aldık. Sebebi hükümetin, spor bakanlığının spor salonlarını bize vermemesi. Bunu geçen hafta ve daha evvelki hafta anlatmıştım. Bununla ilgili bu işin perde arkası da neler dönüyor? Bu bir tek bizimle ilgili midir? Yoksa tüm cemaatlere mi verilmeyecek? Ve bu bir tek spor salonuyla mı kalacak? Yoksa arkasından başka şeyler mi gelecek?
Başbakan,
onun için bu konu önemli ve benim bu mevzu üzerinde durmam sadece spor salonu meselesi değil. Şunu bilesiniz ki bu bir proje. Bir proje yapıldı. Size bir gazetecinin 30 Ekim MGK toplantısından sonra 1 Kasım'da yaptığı açıklamayı izletmek istiyorum. Ve buna hükümetten hala bir cevap yok. Gazeteci açıkça MGK'da, bundan 20 gün evvelki MGK'da, tüm cemaatlere karşı savaş açıldığını ve bütün cemaatlerin bitirileceğini, hepsine karşı mücadele verileceğini, böyle karar alındığını açıkça söylüyor. Hükümet de bunu inkar edeydi. Yalansa, gerçek değilse. Açalım.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırı yapmıyor. Bugün var, ya 5 sene sonra, 10 sene sonra bu adam gidecek. Ama TC devleti, yani Türkiye Cumhuriyeti devleti elden gittiği zaman neyi ele geçireceksiniz? Yani biz neyi konuşacağız burada? Düşünebiliyor musun? Her şey burada. Evet. MGK'daki toplantıda kırmızı kitaba girmesin. Sadece şimdi şöyle bir ortak bir karar var. Onu söyleyeyim. Bundan sonra devletin içinde hiçbir yapıya izin verilmeyecek. Bak, ne Süleymancısı, ne menzilcileri, ne Nakşileri, ne başka aklınıza gelebilecek en ufak İsmail Ağa cemaati, İskender Paşa, bütün gruplara hiçbir yapıya...
Devlet eşit mesafede olacak.
Devlet eşit mesafede olacak. Bunlarla etkin mücadele edecek. Hiçbir gruba, hiçbir...
Tabanıyla şeye... değil yani, bu tür herhangi bir kesimin devlet içinde paralel yapı oluşturmasına bundan sonra izin vermeyecek.
Asla, asla hiçbir kuruma. Bakın yani bu yapıdan, paralel yapıdan ayrılmış başka bir gruplara, işte Nakşilerden, menzillerden, yani ben bunları herkesi kimse üzerine alınmasın. Bunu genel olarak konuşuyorum. Hiç kimse hiçbir yapıdan, yani ben Süleymancıyım, sen de Süleyman, seni alıp yanıma transfer edim. Ya o işte menzilci, o bilmem Kurdoğlu cemaatinden, o bilmem evet. Nereden
yani falan. Devlet diyor. Bütün cemaatlere eşit mesafede olacak, cemaatlerle bir mücadele.
Bu karar alındı.
Konsepte anlayışı da yok. Ama devlette paralel yapı oluşturma Gülen Hareketi deneyiminden yola çıkarak bundan sonra söz konusu
artık
olmayacak.
Artık yoğurdu MGK, evet. Üfleyerek yemek istiyor Türkiye Cumhuriyeti.
Reklam
o
dönüşü.
O karar çıktı.
Demek ki spor salonlarının verilmesi boşuna, verilmemesi boşuna değil. Ben geçen hafta Hüsnü Zannımız bitti dedim. Neden dedim? Çünkü bakan, spor bakanı böyle karar verdik dedi. Bu bakan sonuçta hükümetin bakanı. Bakanın söylediğini önemsemeyeceğiz. Kimin söylediğini önemseyeceğiz? Bakan eğer kendi kafasından iş yapıyorsa o zaman başbakan onu görevden alsın. Yok eğer hükümetin kararıysa zaten hükümetin kararı demektir. Bakın burada da bu şahıs, bu gazeteci böyle açık açık söylüyor. Devlet de çıksın desin ki hayır sen yalan söylüyorsun. Böyle bir şey konuşulmadı MGK'da. Cemaatlere karşı da böyle bir önlem de almayacağız. Böyle bir şey de yok. Faruk Köse'nin de şeyi vardı, yazısı. Onu da getirin, bir onu da bazı yerlerden okumak istiyorum. Bu konu sadece bizim gündemimizde değil. Bir şeyler dönüyor. Geçen hafta da söyledim. AK Parti'yi çok kızdırdılar. Bir takım güçler çok kızmasını sağladılar. O cemaat o kadar yaptığımı ben bilemem. Yaptıysa bile sadece onlarla ilgili işlem yapması gerekir. Ama öyle bir duruma getirdiler ki meseleyi bazı güçlerin tahrikiyle bütün cemaatlere operasyon düşünülüyor. AK Parti döneminde AK Parti'nin eliyle onun hakim olduğu bir dönemde %50'ye oy, yakın oy aldığı bir dönemde böyle bir planlama var. Ve çok kızdırdılar. Bu kızgınlıkla herkesten şüphelenir hale getirdiler. Tüm cemaatlerden şüphelenir hale getirdiler. Birileri sana bir şey yaptıysa sen diyorsun ben bilmiyorum yaptılar mı yapmadılar mı? Sen diyorsun eğer yaptılarsa onlara gereken neyse onu yap. Fakat şu anda böyle bir karar alınıyor MGK'da ve bu milletten saklanıyor. Şimdi bu şahıs bunu açıklıyor. Bu MGK kararları normalde sırdır. Devlet sırrıdır, açıklanamaz. Adam açıklıyor. Eğer yalan söylüyorsa hem yalancılıktan hem de devlet sırrını ifşa etmekten o zaman mahkemeye verin. Vermiyorsan demek ki bu adam doğru söylüyor. Demek ki böyle bir karar almışsınız siz MGK'da. Ve efendim işte biz devlet içindeki yapılanmalar, devlet içinde. Her cemaattan bazı insanlar devlet dairesinde memurdur ve vesairedir yani. Her cemaatte vardır devlet içinde bir takım memurlar, doktoru, mühendisi, öğretmen, avukat. O zaman siz böyle mi diyeceksiniz? Bunlar devlet içerisinde paralel bir devlet meydana getiriyor. Böyle mi diyeceksiniz? Siz bunu bu şekilde ortaya koyarsanız o zaman İslam düşmanı bir polis ya da bir hakim ya da bir istihbaratçı istediğini yapar. Siz bunu böyle ortaya koyarsanız devlet içinde paralel yapılar derseniz bizim de diyelim ki mesela bir kardeşimiz öğretmenlik yapıyor, bir kardeşimiz doktorluk yapıyor. O zaman sen bunu devlet içinde paralel yapı olarak görebilirsin. İstersen kötü niyetli olursan istediğin gibi görürsün. Ve şu anda da zaten böyle görülmeye başlandı. Yani spor salonlarının verilmemesinin sebebini açıklarlar mı lütfen? Soruyoruz, genel başkan yardımcısının haberi yok. Bir sebep mi var? Sebep yok. Hatta bir milletvekili emniyete sordum diyor, sizin tam tanımıyor. Emniyete soruyor, bir şey mi var diyor bunlara hakkında, bir şey var mı elinizde? Emniyet yok diyor. Furkan Vakfı ile ilgili bir sorun yok, böyle bir terör merör falan, bunların böyle şeyleri yok. O zaman neden verilmiyor? İşte bu mantıktan dolayı. Bakın Faruk Köse de yazısında bunu anlatmıştı bundan 20 gün evvel aşağı yukarı. 4 Kasım tarihli yazıyı okuyun. Bakın ne diyor? İşte buraya yazıyorum. Bugün için pek çok kişinin hoşuna gidiyor olsa da 30 Ekim 2014 tarihli MGK, bu adamın biraz evvelki gazetecinin söylediği, 30 Ekim 2014 tarihli MGK kararlarında gündeme gelen devlete paralel yapılanmalar tanımlaması, yakın gelecekte İslami duyarlılıkları yüksek kişi ve kesimlerin başına bela olacaktır. Böyle bir tanımlama yapamazsınız. Devlete paralel yapılanmalar. İstediğin adamı bu sınıfa sokarsın. Bir cemaatten bir doktor devlette çalışıyordur, dersin ki bunlar devlete paralel yapılanıyorlar. İstediğin gibi kullanır bunu bir kötü niyetli bir hakim, bir polis. İstediği gibi kullanır. Bu ifade yakında başa bela olacaktır. Bu tanımlama İslami hareketlerin önünü kesecek, yapanları da tasfiye edecektir. Hükümetin ne şekilde uygulayacağını bilmiyorum ama İslami çalışmalar için çok tehlikeli bir viraja girildiğini söyleyebilirim. MGK toplantısında alınan kararlara dair yapılan açıklamadaki şu ifadeye dikkat ediniz. Milli güvenliğimizi tehdit eden ve kamu düzenini bozan iç ve dış legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten. Legal görünüm altında, mesela vakıf legal, resmi yani. Ama legal görünse de illegal faaliyetler yapan. Şimdi adam istediği gibi tutturur yani buradan. Sen her ne kadar vakıfsan da, legalsen de, işte mesela sizi seven talebelerin kaldığı bir ev var. Mesela filan yerde bir ev var. Bu ev işte sizin talebelerinizin kaldığı bir ev. Demek ki sen illegal faaliyetler yapıyorsun. İstediğini söyler yani. 4 tane talebe bir evde kalır ve der ki sen her ne kadar vakıfsan da, legalsen de, bu ev legal değil. Yani bu talebe evi, yok sen illegal faaliyetler yapıyorsun der mi? Der. Bakın. Diyor ki legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten paralel yapılanmalar ve illegal oluşumlar ile yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır. MGK kararı. İfadeye bakın, bakın. MGK'da çıkan sonuç bu. MGK zaten böyle ifade eder. Bir cümle söyler, o kadar. Bunun altı doldurulmuştur orada. 10,5 saat toplantı yapıldı. Legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten. Yani mesela diyelim ki Kurban Bayramı'na deri topladı. Sen misin deri toplayan? Bu illegal faaliyet. İstediği gibi tutturur yani. Ve bunu bu şekilde kırmızı kitaba geçtiler. Bu ifadelerdeki legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten paralel yapılanmalar ve illegal oluşumlar tanımlamasını hiçbir gerçek hukuk devletinde bulamazsınız. Bunun uygulamada ne tür keyfiliklere yol açacağını sanırım herkes görebilir. Zira devletli hayatta çok farklı siyasal, sosyal, kültürel oluşumlar olabilir. Yani madem demokrasi var diyorsun, elbette sivil toplum kuruluşları da olur. Bunlar evde tutar talebelerine, sosyal faaliyette yapar, kültürel faaliyette yapar, sportif faaliyette yapar. Adam istediği zaman diyecek ki sen illegal faaliyet yapıyorsun, sen talebeleri aldın götürdün geziye, bu illegal bir faaliyettir. Yok sen bunlara bir ev tuttun, bu illegal bir faaliyettir. Bu böyle bir ifade, böyle ucu açık, lastik gibi sünmeye müsait, İslam düşmanlarının kullanmasına müsait. Olur mu böyle şey? Bunlar içinde illegal olanlar da bulunabilir. Ama sormak istiyorum. Legal bir yapılanma hangi durumlarda illegal sayılacak? Mesela diyelim vakfın yaptığı hangi faaliyet illegal sayılacak? Ucu açık bir laf. Ya silahlı bir şey mi olursa mesela illegal sayacaksın? Mesela neyi illegal sayacaksın? Yani mesela diyelim ki cemaat demiş ki mesela birisine, yani sen doktor olsan iyi olur. Sen insanları yönlendirdin, illegal faaliyetler yaptın. Sen mesela filan yerde, filan yere tayin istesen, orada mesela çalışma yapsan, orada sana ihtiyacımız var. Mesela sen illegal faaliyet yaptın. İnsanları böyle yönlendirdin, böyle onlara şunu yapın dedin, bunu yapın dedin. Ne var bunda? Adam mı öldür dediler? Ne oldu yani? Ne oldu? Ne olur bundan? Ne olur? İsterse her şeyi illegal sınıfına sokacaklar. Bunun somut verileri ne olacak? Alternatif ya da rakip bir oluşum, gücü bir şekilde eline alan bir yapılanma tarafından veya başka mercilerce illegal ilan edilerek keyfi bir şekilde hukuk dışı yöntemlerle veya hukuk kılıfı geçirilmiş adaletsiz yaklaşımlarla illegal ilan edilirse ne olacak? Böyle müphem, yoruma açık ve keyfiliğe müsait bir tanımlama nasıl MGK kararı olarak alınır? Haydi alındı, hükümet bunu nasıl sahiplenebilir? Efendim hükümet mecbur kaldı. 2004 yılında da böyle bir şey olmuştu ama hükümet o kararı uygulamadı. İşte o işte uygulamaya başladı. Belki 2004'te uygulamadı bazı şeyleri. Ama bak uygulamaya başladı. Ve ne diyorlardı? Biz güçlü bir hükümetiz, biz darbenin karşısında dururuz. Öyle mi? Öyle diyorlardı. 28 Şubat bitti diyorlardı, değil mi? Madem 28 Şubat bitti, madem siz darbenin karşısında dimdik duran insanlarsınız, o halde güzel, MGK'da size böyle bir baskı yaptılarsa reddedeydiniz, kabul etmiyoruz diyeydiniz, cemaatleri satmasaydınız. Bu cemaatleri satmaktır. Sana böyle bir baskı yapıldı diye sen tüm cemaatleri satacak mısın? Tüm cemaatleri gidin onları araştırın, inceleyin, hepsi hakkında raporlar hazırlayın mı diyeceksin? Vallahi tarihe böyle geçersin. Benim gördüğüm kadarıyla başörtüsüne izin bedelsiz olarak verilmedi. Ben başörtüsüne 12 yıldan beri izin verilmeyen başörtüsüne bu hükümet geldi geleli bunu halledememişti. Cemaatle arası bozulur bozulmaz 17 Aralık'tan sonra 2013, yani şu son 11 ay içerisinde başörtüsü meselesi halloldu. Nasıl halloldu? Nasıl halloldu? Ve Tayyip Erdoğan baştan itibaren de böyle bir söz de vermemişti. Ben bu meseleyi hallederim dememişti. Buna rağmen halloldu. Nasıl halloldu? 12 yıldan beri hallolmayan bu mesele nasıl oldu da 10 ayda halloldu? Acaba bir şeyler mi verildi karşılığında? Biz size başörtüsü için izin vereceğiz, siz de bize cemaatleri vereceksiniz demiş olmasınlar? Bu MGK daha 30 Ekim'de oldu, yeni daha 20 gün evvel. Bizim ilk konferansımız İstanbul konferansı, yani bu senenin Mayıs'ının sonundaydı, yani 5,5 ay evveldi. 5,5 ay evvel de iptal edildi. Aslına bakarsan ondan evvel de Konya konferansı vardı, o da iptal edildi, sonradan vermek zorunda kaldılar. Çünkü sözleşme yapılmış, mahkemeye veririz diye son dakikada vermek zorunda kaldılar. Ondan sonrakilerde de zaten talimat verildi, sözleşme yaptırtılmadı. Bu MGK kararı daha o zaman yoktu. Demek ki aslında bu karar 6 ay evvel de varmış. Bu son 20 günün meselesi değil. Yani bizim konferansımızdan daha evvel bu karar alınmış. Benim anladığım, eğer böyle değilse hükümet yetkilileri açıklasınlar. Siz başörtüsünü neyin karşılığında aldınız? Neyi verdiniz de size başörtüsüne izin vermenize izin verdiler? Bir kilo portakalı bile bedava alamıyorsun. Karşılığında para ödüyorsun. Sen bunun karşılığında bir şey mi ödedin? Ben soruyorum. Sanki bir pazarlık yapıldı. Ve hükümet sanki şöyle düşünüyor. Hükümete dendi ki, bakın işte gördünüz, bu cemaatler güçlendiği zaman bakın size bile darbe girişiminde bulunuyor. İyisi bu cemaatlerin hepsini bitirelim. Bu cemaatler ne veriyor millete? Eğitim mi veriyor mesela? Okul açın, imam hatip açın, onları çoğaltın, müsaade edelim. Devlet eliyle eğitim yapalım. Diyanet yapsın, imam hatipler yapsın, ilahiyatlar yapsın. Eğitimse işte öyle eğitim yapın, bu cemaatleri bitirin. Sanki bu hususta da bir karara varılmış. Sanki bu kabullenilmiş. Eğer böyle bir şey yoksa çıksınlar, desinler ki bu gazeteci yalan söylüyor. Desinler ki böyle bir karar yok. Olsa da zaten var diyemezler ki. MGK kararları zaten sırdır. Zaten olsa da söyleyemezler ki. Ama yapılanlardan anlayacaksınız. Böyle bir karar olduğunu yapılanlardan anlayacaksınız. Yarın Erzurum'da bayanlarımızın konferansı vardı. İptal ettiler gene. Ve bu bir tek Elazığ Malatya konferansı değil, Erzurum değil. Yapacağımız tüm konferanslar. Tüm konferanslar. Bakın ben size buradan okuyayım. Kasım'ın şeyinde ortasında Elazığ Malatya, Kasım'ın sonunda 30 Kasım'da İstanbul'da olacaktı. 6 Aralık Niğde, 20 Aralık Adıyaman, 27 Aralık Antep, 3 Ocak Diyarbakır, 17 Ocak Maraş, 1 Şubat Hatay, 14 Şubat Urfa, 1 Mart Mardin, 14 Mart Mersin, 29 Mart Osmaniye, 11 Nisan Ankara, 18 Nisan İzmir, 25 Nisan Konya, 31 Mayıs İstanbul. Bu benim yapacaklarım. Hanımların konferansları. Erzurum iptal oldu. Nisan'da Adana'da. Ocak'ta Adana'da gençlik konferansı. Bunlar bayanların. Şubat'ta Karaysalı'da, Nisan'da Antep'te, Kasım'da Antep'te. Kasım'daki gençlik konferansı bayanların. Nisan'da Elazığ'da, Kasım'da Ankara'da, Nisan'da Malatya'da, Nisan'da İstanbul'da, Ocak'ta Diyarbakır'da, Mart'ta Adıyaman'da. Sizin anlayacağınız 30 tane konferans. Hepsi engelleniyor ve bu bir yıla mahsus değil. Bu eğer değiştirilmezse bundan sonraki yıllar böyle gidecek. Bu diktatörlük değil de nedir? Efendim biz spor salonlarını vermiyoruz. Tamam da bu senin babanın malı mı? Neden partilere veriyorsun? Sen yapıyorsun. CHP, MHP, HDP hepsi orada yapıyor programı. Nihat Hatipoğlu yapıyor. Öbürleri herkese veriyorsun. Cemaatlere mi gelince vermiyorsun? Bu kararın, bu MGK'da böyle bir karar alındığını anlıyorum ben bundan. Böyle değilse o zaman çıksın başbakan böyle bir şey yok desin. Ve o zaman bu zulmü de engellesin, bu haksızlıkları da dur desin. Faruk Yosen yazısına devam ediyorum. MGK'da değişen tehdit tanımlamasına uygun karar alınıp, değişen tehdit yani şimdi tekrar irtica oldu. Değişen tehdit, tekrar irticaya yine başa döndük. 1930'lara, 40'lara, 50'lere, 70'lere döndük tekrar. Gelinen noktada MGK'da değişen tehdit tanımlamasına uygun karar alınıp paralel yapılanmalarla mücadelenin bu kapsamda değerlendirilmesinde ittifak edilmesi, hükümetle askerlerin ittifak etmesi, İslami çalışmalar için karanlık bir geleceğe işaret etmiyor mu? Gelinen noktada İslami haklarımızı birer birer alıyoruz zannındayken, başörtüsü falan filan, böyle zannederken birdenbire karşımıza İslami cemaatlerin hedef tahtasına konması çıkıveriyor. Peki bunu nasıl makul ve sükunetle karşılayacağız? Başka bir endişe konusu şöyle. Bir süredir iktidarları sarsılan eski derin statiko, eski derin devlet, yeniden mi ipleri eline geçirdi? Reaksiyon filmini seyrediyor musunuz? Reaksiyon filmini seyredin. Kurtlar Vadisi'ni de seyredin, reaksiyonu da seyredin. Her söylenen doğru değildir ama birçok noktası doğrudur. Ve bu filmler özellikle hazırlandı. Bu filmler kamuoyunu hazırlamak için. Bu filmlerde film var. Bunlar kamuoyunu hazırlıyor. Filmi izleyenleriniz varsa, izlemediyseniz de geçmiş bölümlerini izleyin. Eski MİT müsteşarı görevden alınmış. Kadrosu zayıflatılmış, görevden alınmış. Ama hala güçlü adam MİT'in içerisinde. Hala güçlü. Yeni gelen MİT müsteşarı, yani hükümet taraftarı olan yeni MİT müsteşarı, gücü yetmiyor. Gücü yetmiyor. İki rakip var karşısında. Bir eski MİT, Eski MİT'çiler solcu, içki içen MİT'çiler. Bir de Yeşil Gladio diyor, paralelcileri kastediyor, cemaati kastediyor. İkisiyle beraber diyor mücadele edemiyorum. Ne yapmalıyım diyor. Tekrardan diyor eski MİT'çilerle birlikte olmalıyım. Açık açık bunu söylüyor. Filmdeki adı Yavuz, eski MİT'çi. Diyor ben Yavuz'a razıyım. O Yeşil Gladio'nun diyor cemaati kastederek tesbihini göreceğime bu Yavuz'un diyor içki kadehini görmeyi tercih ederim diyor. Aynen böyle. Ve buna şu anda kamuoyunu hazırlıyorlar. Ve eski kadrolar tekrar iş başına getirildi. Eğer bu cemaat size bir darbe vurmaya kalkıştıysa, onlar bir günde her tarafa yerleşmediler. Siz bunları her tarafa yerleştirdiniz 12 senede. Ve daha evvel de ta Demireller döneminde bunlar her tarafa yerleştirildiler. Siz eğer bugün bunlarla anlaşamıyorsanız, tasfiye etmek istiyorsanız, bunlar 30 yılda her tarafa yerleşti. Sen bunu 30 günde bitiremezsin. Ne yapacaktın? Eğer dediğin doğruysa, bunlar darbe yaptıysa sana, ne yapacaktın? Sen bunları yavaş yavaş tasfiye edecektin. Bunların yerine daha iyi insanlar bulacaktın. Sen bunu yapmadın. Birdenbire bunların hepsini görevden alıyorsun. Ondan sonra kim yapacak bu işler? İstihbaratı kim yapacak? Bu sefer eski istihbaratçıları getiriyorsun başa. Sen farkında mısın ne yaptığının? Sen yağmurdan kaçarken doluya tutuluyorsun. Bunlar sana darbe yapacaklar diye korkuyordun. Bunları saf dışı etmek için öbürlerine razı oluyorsun, öyle mi? Onların darbe yapmayacağını nereden biliyorsun? Onlar işte bak cemaatlere darbe vurmaya başlıyorlar. Senin bindiğin dalı kesiyorlar. Cemaatlerle ilişkilerini bozacaklar. Ondan sonra ortada kalacaksın tek başına. Sonra seni de bitirecekler. Senin elinle senin döneminde cemaatlere baskı yapacaklar. Cemaatleri bitirecekler. Ondan sonra da seni bitirecekler. Uyanmalısın. AKP'nin yöneticileri. Eski şarapçıların iş başına gelmesine isyan etmelisiniz. Eski aşırı solcuların tekrardan getirilmesine isyan etmelisiniz. Siz bunun için mi varsınız? Böyle olacağını biliyor muydunuz? Çoğunun haberi yok. Genel başkan yardımcısı. Ya bu mesele kolay diyor. Hallederiz diyor. Bunda bir şey yok. Ben bir telefon açayım diyor bakana diyor. Adam bakana telefon açıyor. Ondan sonra hiçbir şey değişmiyor. Hatta duyuyoruz ki bir de fırça yemiş bakandan. Ya genel başkan yardımcısının haberi yok. Böyle bir karar alınıyor. Bu kararı nerede aldılar? Kimler aldı bu kararı? Başbakanın haberi var mı? Cumhurbaşkanının haberi var mı? Bilmiyorum. Genel başkan yardımcısının haberi yok. Haberi olsa zaten bize yardımcı olmaya çalışmaz. Der ki benim yapabileceğim bir şey yok. Tamam. Adam şaşırıyor. Böyle bir şey olur mu diyor. Biz sizi tanıyoruz diyor. Sizin böyle bir şeyiniz yok. Size neden engel çıkarsınlar diyor. Bunda bir yanlışlık var diyor. Bir başkası emniyete bir sorayım diyor. Emniyetten soruyor. Emniyetten de bir şey yok. Ama engelleniyor. Demek ki yani partideki birçok kimsenin haberi yok. Bilhassa biraz daha dindar olanlara söylememişler demek ki. Onlar tepki gösterir diye onlara demek haber etmeden karar almış bazı güçler. Başbakanın haberi yoksa biz bu kadar kıyameti kopardık hala duymadı mı? Bir tane ona doğru düz bilgi veren bir sekreteri yok mu? Bir tane akrabası yok mu? Bir dostu yok mu? Bu ne iştir diyen bir tane kendisini anlatan yok mu? Duymamış olabilir mi? Bakan ondan izinsiz mi böyle bir iş yapıyor? Haydi izinsiz yaptı diyelim. Hiç mi duymadın böyle olduğunu? Eğer bir karar gerçekten varsa başbakanın da imzası varsa, cumhurbaşkanının da imzası varsa, bu şu demektir: kendilerini kurtarmak için cemaatleri sattılar demektir. Bunun manası budur. Yok, eğer haberleri yoksa, biz bu kadar haber etmeye çalışıyoruz. Bizim bu yaptığımız mücadele yalnız bizim için değil. Ben ha 3000 kişinin, 4000 kişinin olduğu bir salonda konferans vermişim, ha 2000 kişinin olduğu salonda. Zaten bir sürü insan internetten izliyor. Mesele o değil. Mesele bunun gerisi gelecek. Ve bu bütün cemaatlere sıçrayacak. Bütün cemaatler buna tepki göstermek zorundadır. Ve bu yalnız bize değil. Bizim bu mücadelemiz bir tek bize faydalı değil. Tüm cemaatlere faydalı, hatta AKP'ye de faydalıdır. AKP'nin yöneticilerini uyandırmak lazımdır. Birçoğunun haberi yok. Bu mücadelemiz onlara da faydalıdır. Yoksa tarihe böyle geçecekler. CHP'nin yapmadığını yapan bir iktidar olarak. Bakın, Cem Evi rekoru. Daha önce, bundan 10 sene evvel 106 tane Cem Evi varmış Türkiye'de. Şu anda 937. %900 artış. Alevilere açılıyorsunuz, cemaatlere kapanıyor musunuz? Yazıklar olsun. Alevilere açılın, cemaatlere kapanın. Siz herhalde şöyle mi düşünüyorsunuz? AKP'nin yetkilileri. Şöyle mi düşünüyorsunuz? Nasılsa bunlar Müslüman kardeşlerimiz, bunlar bizi anlarlar. Biz düşmanlarımızı ya da başka fikirden olanları, onları sakinleştirelim, onların oylarını alalım. Bunlar nasılsa zaten çantada keklik. Bunlar bizim, zaten bunlar bizim. Senin gibi düşünenler hakkında tarihte bir komutan ne demiş biliyor musun Horasani? Demiş ki onlar düşmanlarına önem verdiler, dostlarını ihmal ettiler. Onlar nasılsa dostumuzdur dediler, düşmanlarına önem verdiler. Ya da başka fikirden olanlara önem verdiler. Düşmanları dost olmadı. Bu arada dostlarını da kaybetmiş oldular. İkisinin birleşmesiyle yıkılmaları kaçınılmaz oldu. Vallahi yıkılırsınız. Onlardan dost olmadığını görürsünüz. Cemaatleri de kaybedersiniz. Vallahi yıkılırsınız. Gemiyi kaldıran nedir arkadaşlar? Gemiyi kaldıran nedir? Sudur. Su olmazsa gemi karaya oturur. Sizi cemaatler bu Müslüman camiye kaldırdı, yükseltti. Siz onlarla aranızı bozarsanız, herkesten şüphelenirseniz, herkesten şüphelenmek paranoyak olmaktır. Herkesten şüphelenirseniz, herkesi aynı kefeye koyarsanız bir tane dostunuz kalmaz. Cem evlerini arttırıyorlar, cemaatleri de bitirmeye çalışıyorlar. Bir bayan kardeşimizin amcası istihbaratta çalışıyormuş. Yeğenine aynen şunu söylüyor. Diyor ki, cemaatlerin hepsini, evlerini bitireceğiz. Karar böyle. Tüm cemaatlerin evlerini bitireceğiz. Cemaat evlerinde kimse kalmayacak. Çok güzel yurtlar yapacağız. 5 yıldızlı otel gibi yurtlar yapacağız. Çok ucuza. Çok ucuza. Ve hiç kimse cemaat evinde kalmayacak. Konuşmaya bakın. Ve gerçekten de öyle. Devlet yurtları şu anda 150 lira mı ne? 150 lira 30 gün. Günde 3 öğün yemek yiyor ve 20 çeşit yemek var. 5 yıldızlı otel gibi istediğini seçiyor, alıyorsun. Bu ne ya? Bu ne? Sen bunu kimin cebinden böyle karşılıyorsun? esnaftan vergi topluyor, burada böyle bol keseden harcıyor. Maksat gençler cemaat evlerine gitmesin. Her türlü ortam, interneti, sıcak suyu, devamlı doğal gaz. Hatta bazı talebeler diyormuş ki, vallahi biz Allah için kalıyoruz burada. Nefsimize uysak yurdu tercih ederiz. Hem daha ucuz, hem de her şey daha güzel. Şimdi bu bir proje. Bütün cemaatlerin altyapısını çökertme projesi. Bunun için mücadele verilecek. Bu mücadele AKP'nin de hayrınadır. AKP'nin içindeki samimi insanlar da uyanmalı. Ve biz ne yaptık demeli. Ya biz gerçekten şunlara kızdık. Onlara kızınca bu sefer yağmurdan kaçtık, doluya tutulacağız. Biz ne yapıyoruz? Tarihe böyle geçecekler. Adeta kendilerini, zaten biz devletiz diyorlar. Artık devlet olmuşuz. Dolayısıyla cemaatlerin devri kalmadı. Cemaatler bitsin gitsin. Neden bitsin gitsin? Cemaatlere her zaman ihtiyaç vardır. Ve okulların vermediğini verir cemaat. Ve siz bugün varsınız, yarın yoksunuz. Siz hep böyle başta mı kalacağınızı zannediyorsunuz? Hadi yarın sizi devirdiler. Veya oy kaybettiniz, her neyse, düştünüz hükümetten. Ondan sonra ne olacak? Sen bu cemaatlerin bitirirsen, çökertirsen, bu cemaatlerin tekrardan oluşması 80 sene ister. 80 yılda bu cemaatler buraya geldiler. Adeta artık diyor, biz zaten devleti ele geçirmişiz gibi. Halbuki öyle bir şey yok. Sen 12 yılda sadece başörtüsü meselesini halletmişsin. Sen hangi haramı kaldırmışsın memleketten? Ne değişmiş başka? Bir başörtüsü başka ne yaptın söyler misin? Hangi haramı kaldırabildin? Ve sen partisin diyelim ki, buna benzer şeyler hadi yaptın diyelim. Ama kalpleri değiştirmek, nefisleri değiştirmek, eğitim vermek, bunu sen yapabilir misin? Bunu okul yapar mı? Bunu cemaat yapar. İslam devleti olsa bile gene bir takım sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç vardır. Gene var. Cemevlerini arttırıyorlar. Cemaatleri engellemeye başlıyorlar. Bunun sonu kötüdür. Bununla ilgili mücadele verilecektir. Bu mücadeleyi verenler tüm Müslümanlara faydalı olurlar. AKP'nin de uyanmasını sağlarlar. Nice AKP'liler bize, ya bu nasıl olur diyorlar. Ya ben bir konuşayım hele diyor. Herkes kendini yetkili falan zannediyor. Yani partide belli bir yeri varsa, ben söylersem herhalde bunu hallederim falan zannediyor önce. Diyelim ki mesela il başkanı veya bir milletvekili, mesela ben konuşursam hallolurum, basit bir mesele gibi görüyor. Sonra bir bakıyor ki mesele öyle değil. Ben yapamam demeye başlıyor. Beni aşıyor mesele demeye başlıyor. Hatta duyduğum doğruysa bakan bile diyor ki beni bile aşıyor mesele. Bakanı aşan mesele nedir? Nereden bu talimat? Büyük bir proje var arkadaşlar. Tekrar 1930'lara mı, 40'lara mı döneceğiz? Bunun mücadelesini vermeyenler o günler gelirse ondan sorumlu olacaklar. Mesela Erzurum'da işte orayı vermediler, o program yapılacak olan yeri. Ben zaten haberim yoktu, orası Milli Eğitim'e aitmiş, ben bilmiyordum. Zaten bilsem ben iptal ederdim. Haberim yoktu. Orada 3-4 tane düğün salonunu gezmişler. Düğün salonların haberi var. Daha bir saat evvel iptal haberi geliyor. Milli Eğitim'den şuradan buradan nereden geliyorsa haber. Daha bir saat evvel haber geliyor. Bütün düğün salonları biliyor. Pardon, size kim söyledi? Karanlık bazı adamlar gidiyor. Düğün salonlarında da yapmayalım diye. Ve iftira atıyor. Güya valilikten talimat gelmiş. Vali demiş ki bu Furkan'a hiçbir şey verilmeyecek. Çünkü bunlar Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiler. Ben ne zaman Cumhurbaşkanı'na hakaret etmişim? Hele bir gösterir misin? Hele bir göster bakayım nerede hakaret etmişim. Bir de iftira atıyorlar. Karanlık adamlar gidiyor. Diyor ki artık kimlik mi gösteriyor, silah mı gösteriyor bilmiyorum, bir şey gösteriyor ve bunlara vermeyin diyor. Düğün salonu da vermemeleri için uğraşıyorlar. Ben her şeyi size anlatıyorum. Her şey bilinsin. Bu açıklamalarımdan da rahatsızlar biliyorum. Deşifre oluyorlar. Bu işin arkasında hangi güçler var, en çok onlar rahatsız oluyor. Ve bu yaptığımız mücadelenin AKP'yi uyandıracağından da korkuyorlar. Belki bir kısmı karar almış ama diğerlerinin haberi yok. Onlar uyanırlarsa, ya biz bunun için mi bu yola girdik? Derlerse ne olacak? O yüzden duyurmamızı da istemiyorlar. Son kez söylüyorum. Biz AKP'ye savaş açmadık. AKP savaş açtı bütün cemaatlere. Bu MGK kararı doğruysa durum bu. Yok, doğru değilse o zaman doğru değil desinler. Ve bu gibi engellemeleri de kaldırsınlar. O zaman anlayalım bunların yalan olduğunu. Engellemeler kaldırılmadığı zaman biz diyeceğiz ki demek ki bu doğru. Ve Türkiye'de bütün istihbarat tek bir elde toplanıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Jandarma istihbarat, MİT, emniyet istihbarat vesaire hepsi tek elde toplanıyor. Neden? Bu çok tehlikeli bir şey mi? Çok fazla güçlendiriliyor bazı istihbarat örgütleri. Çok güçlendiriliyor. İstediğini dinleyecek, istediğini alıp götürecek. Ve o örgüt yanlış bilgi verirse başka bir istihbarat örgütü de kalmadığı için yanlışın yanlış olduğunu anlayamayacak. Mesela diyelim ki şimdi bizim hakkımızda diyelim ki bir istihbarat örgütü yanlış bir rapor vermiş. İki tane memur değil mi altı üstü? İki tane memur yazmış bir şeyler. Belki lafı bile anlamaktan aciz adam. Belki de cemaatler birbirine karıştırıyor. Farkını bile anlayamıyor. Hayatında 10 tane kitap okumamış adam gelmiş rapor yazıyor. Diyelim ki bu yanlış bir rapor yazdı. Bu rapor gitti bakanlığa. Halbuki mesela diyelim bir başka istihbarat örgütü olmuş olsa oraya da sorulur. Bu doğru mu? O der ki hayır mesela böyle bir şey yok. O zaman anlaşılır ki bunlardan biri bir cahilce bir rapor yazmış. Ya kasıtlı ya da bilgisizliğinden böyle bir şey yazmış. Ama şimdi tek bir elde toplanıyor istihbarat ve istihbarat çok güçlendiriliyor. Bu bir tehlikedir. Artık bunlar konuşulmalıdır. Ben herkesi bu hususta uyandırmaya çalıştım. Herkes de bunu mahallelerinde, çevresinde, akrabalarıyla bunu konuşmalı, paylaşmalı. Milyonlarca insan bunu duymalı. O zaman bu oyunu bozabiliriz. Herkes duyarsa bu proje değiştirilmek zorunda kalınır. Şu anda rahat rahat projeyi uyguluyorlar. İstedikleri gibi rapor hazırlayıp bakanlıklara gönderiyorlar. Bunu durdurmanın yolu, bu eski kadronun tekrar iş başına geldiği ve yanlış raporlarla herkesi mahkum etmeye çalıştıkları, bunları herkese anlatmalıyız. Ancak o zaman bu oyunu durdurabiliriz. Belki yukarıdakiler de biz ne yapıyoruz der, akılları başlarına gelir. Yani hakikaten bunun sonu kötü. Biz böyle bir öfkeyle kalktık, zararla oturuyoruz yani. Yani ona buna kızdık, öfkeyle ayağa kalktık, bunları bitireceğiz, bilmem ne yapacağız diyoruz. 30 yıllık adam, 30 yıldır yerleştirilmiş devlet tarafından, hatta senin tarafından yerleştirildi bunlar. Bütün devlete sen bunları yerleştirdin. Sen 30 yıllık bir hareketi sen 30 günden bitirmek istiyorsun. Yapamıyorsun, bu sefer de eski adamları getiriyorsun. Onlar da zaten ne oldukları belli. Doğu Perinçek hapisten çıktığı gün ne dedi? Bütün cemaatlerin kökünü kurutacağız dedi. Şimdi hepsini birleştirdiğin zaman engellemeleri, konuşmaları, MGK'yı, şunu bunu, cemevlerin hepsini birleştirdiğin zaman ortaya bir şey çıkıyor yani. Ve şunu bilin kıymetli kardeşlerim. Bakın ben daha hayattayım. Size söylüyorum. Eğer bir gün bir şey olursa zannetmeyesiniz ki biz bu mücadeleyi yaptığımız için. Bu mücadeleyi yapmasak da yine olacak. Bu bir proje. Bu mücadele, belki bu projeyi bozabilir inşallah. Herkes görevini yaparsa, herkes tanıdıklarını anlatırsa, bir gün oralara sözümüz, sesimiz oralara çıkarsa, belki proje bozulur, belki işin başındakiler de biz ne yapıyoruz der, akılları başlarına gelir. Yoksa yine olacak olan olacak. Biz bu mücadeleyi yapmasak da, ben bu konuşmaları yapmasam da zaten birileri karar vermiş. Bu konuşmaları yaptığım için değil. Bunları yapmadan da zaten 6 ay evvel de karar verilmişti. Hiç kimseyi şeytan böyle kandırmasın. İşte böyle konuştuk diye şöyle oldu. Zaten olacaktı, ben olacak olanı engellemek için konuşuyorum. İnceldiği yerden kırılsın.